İkinci ayrım. Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. Eğer bir kadın erkeksi özelliklere sahipse ondan kaçmalı. Ama eğer bu tür özelliklere sahip değilse bu sefer de o kendinden kaçmalı. Friedrich Nietzsche. Ön söz. Yatak odasındaki komodinin üzerinde yuvarlak bir ayna var. Kenarları gümüşten. Aynanın ortasında bir kadın duruyor. Bedeni patiskadan bez bebek, bir tek bakışları etten ve kemikten. Bakıyor kendine dinmeyen bir merakla, ayırmıyor gözlerini suretinden. Oysa bilmez mi ki bakmak masum bir şey değildir ya da aynalar basit birer obje. Bilmez mi ki aynaların yüzeyleri ya bir kumaş parçasıyla örtülmeli ya da duvara doğru çevrilmeli. Bu kadar mı kayıtsız geleneklere? Yoksa bile bile mi çiğniyor kaideleri? Asırlık öğretilerle inatlaşmak istercesine. Her ayna anahtarını kaybetmiş bir kapıdır. Açılır diyarı esrara. Olur da fazla bakarsan aynaya aralanıverir kapı. Kaybolursun sonsuzlukta. Kadının saçları gelişi güzel bir şekilde toplanmış, sağdan soldan çalı gibi saç tutamları fırlamış. O tutamlardaki her bir saç teli dile gelmiş, isyana gelmiş, bas bas bağırıyor. Ne olur artık bizi yıka, bizi tara, bizi topla. Saç dipleri daha da beter haykırıyor, feryat figan. Ne olur artık bizi boya, insan içine çıkamaz olduk utancımızdan. İstersen civciv sarısına boya. Hatta seneler evvel bir keresinde kızıl yapmaya kalkmıştın da korkunç olmuştuk hani. Ona bile razıyız. Yeter ki boya bizi. Unutma. Ama bunları duymuyor kadın. Sağır olmuş beyninin dırdırından gayrı tüm seslere. Gözleri incecik bir tabakayla perdelenmiş. Sanıyor ki isten, kömürden, çekirge sürüsünden bir koyu bulut yağmış, kaplamış her yeri. Hoşnutsuz, huzursuz, ruhsuz bir pelerine sarılmış tüm dünya. Solmuş tekmil canlı tonlar, renklerden kül rengi başa padişah olmuş ve ilk icraatı tahtına rakip olabilecek tüm canlı renkleri kodese tıkmak olmuş. Sanıyor ki kadın, hüznün filtresinden geçemeyen her şey ona yabancı. Mutluluğa münafık muamelesi yapıyor da farkında değil. Nereye baksa üzülecek bir şey görüyor anında. Güzellikleri seçemiyor etrafında. Gözlerinin kenarları uykusuzluktan ve ağlamaktan torbalanmış. Kızıla çalan halkalarla çevrelenmiş. Daha da ürkütücü olan içleri. Feri sönmüş, voltajı düşmüş göz bebeklerinin. Kadının üzerinde eflatuna çalan, parlak kumaştan uzunca bir gecelik var. Göğüs kısmında şekilsiz desenler. Geceliğin incecik askılarından biri kopmuş. Tutsun diye alelacele bir düğüm atılmış oraya. Ama düğüm atılan askı diğerinden kısa kaldığı için geceliğin yakası yokuş olmuş, sağdan sola doğru kayıyor. Bu ayrıntı kadına da belli belirsiz bir eğim katmış sanki. Her an bir tarafa yatıp düşecekmiş gibi duruyor. Geceliğin üzerindeki desenler çılgın bir desinatörün elinden çıkmış gibi görünse de dikkatlice bakınca bunların süt ve bebek kusmuğu lekeleri olduğu anlaşılıyor. Doğum yapalı 7 hafta olmuş. Mükemmel bir anne olmak istiyor kadın. Öylesine kusursuz ki hayali bile imkansız. Hayali bile mümkün olmayan mükemmel anne, mükemmel süt veriyor, mükemmel bez değiştiriyor, mükemmel çıkarıyor bebeğin gazını, mükemmel koyuyor 3 damla limonu su dolu kaşığa, mükemmel hıçkırık geçiriyor, mükemmel kalkıyor geceleri bebek ne zaman ağlasa, mükemmel uyanıyor sabahları, mükemmel temizliyor kusmukları, mükemmel gülümsüyor kocasına, mükemmel duruyor hayatın ortasında, mükemmel gidiyor rotasında. Oysa hakikat bambaşka. Gerçek hayatta o 4 dörtlük üstün yaratığa erişmeye çabalarken hata üstüne hata yapıyor kadın. Ne sütü tam geliyor istenilen kıvamda veya miktarda, ne bebeğin gazını çıkartmasını biliyor, sırta usul usul vura vura ustalıkla, ne sabahları zamanında uyanabiliyor, sürünmeden, zorlanmadan, ne geceleri uyku tutuyor gözlerine, şafağa kadar, ne yapabiliyor yapması gerekenleri, ne de yardıma ihtiyacı olduğunu kabul veya idrak ediyor. Başarılı olmaya o kadar koşullanmış ki, ne zaman bir şey aksasa, anında başarısız addediyor kendini. Mükemmellik karnesinde bir kırık not almış gibi kızarıyor, utanıyor. Her hatadan sonra yüksek sesle özür diliyor, kim bilir kimden. Belki de görünmeyen birilerinden. Neredeyse otomatik. Sabahtan akşama kadar mahcup ve ezik. Bilmiyor ki özür dilemek de bir bağımlılık olabilir. Yerli yersiz durmadan etrafındakilere kusura bakmayın dedikçe bakılacak kusurları artar insanın. Kıytırık sebepler yüzünden tartıştıkları için kocasından, gece bebek uyumadı ses oldu diye yandaki komşudan, telefonlarına çıkamadığı için arkadaşlarından, bakkala öteberi almaya yolladığı için kapıcıdan ve sütü yetmediği için memeleri adına bebekten özür diliyor. Elinde ya bir bardak ya bir kase, devamlı bir şeyler içmekte ya da yemekte. Ama kaç taneli olsa şekeri tüketirse tüketsin, ne kadar ısırgan otu içerse içsin, dolduramıyor memelerini. Vicdan azabı kemiriyor içini. Sütü yetmediği için üzülüyor, üzüldüğü için yetmiyor sütü. Girmiş bir kısır döngüye, tekerlekte dönen fare, kuyruğunu yutan yılan misali durmadan başa dönüyor. Elinde duygusal bir büyüteç, yatırmış ruh halini bir tablonun üzerine pür dikkat inceliyor. Saptadığı her kusuru cımbızla, neşterle didik didik ediyor. Bunu yaparken yüreğini de lime lime ettiğini anlayamadan. İngilizce, Fransızca, İspanyolca. İlk bakışta depresyon kelimesi her dilde ortaktır. Ne var ki başka dillerden farklı olarak Türkçe'de depresyon bir fiilden ziyade bir mekan gibi algılanır. Bu sebeptendir ki bunalımda ya da bunalımdayım denir. Sanki bunalım bir mekanmış gibi. İçine girilen bir karanlık oda. İçinde kaybolunan bir koca kıta. Burada değil, bir öte mekandadır bunalımda olan kişi. Burada olduğunu sanırsın ama aslında o görünmez duvarlarla ayrılır etrafındakilerden. Sadece mekanla değil, zamanla da ilişkisi başkadır bunalımda olanın. Kırılmıştır varlığının çalar saati. Arızalanmıştır. Bunalımda olan her insan gibi aynadaki kadın da şaşırmış zamanın ritmini. Habire geçmişi düşünüyor. Kuruyor zihninde. Olan biten her şeyi yeniden canlandırıyor. Habire. Hatırlamakla değişse hatıralar, bile bile değişmeyeceklerini tek tek çekip çıkarıyor hafızasının raflarından her birini. Sil baştan yaşıyor çoktan yaşanmış, bitmiş şeyleri. Geçmiş, çiğneye çiğneye tadı çoktan acılaşmış bir sakız olmuş damağında. Çektikçe uzuyor. Kah bir gün evveline, kah 10 sene öncesine erişiyor. Tekrar tekrar aynı şeyleri hatırlamaktan sıkılmamış kadın. Sıkılmış kendisi olmaktan. Ah, fi tarihinde şu mesele niye öyle oldu da şöyle olmadı? Filanca böyle yapmıştı da falanca şöyle demişti. Keşke, keşke, keşke. Keşke demekten başka bir şey yapamıyor. Öylesine takılmış kalmış ki eskilere, ilgisi, teması kalmamış ne şimdi ile ne gelecekle. Zamanı kuyruğundan tutayım derken anı kaybetmiş hepten. Bozuk plak gibi takılmış kalmış bir çentikte. Yapışmış aynı nakaratın aynı dizesine döne döne. Oradan öteye geçemiyor. Birden aynanın önündeki tahta saplı fırça tarağı uzanıyor. Tarak soğuk, tarak ağır. Fırçanın tellerini sol avucuna bastırıyor var gücüyle. Sızlıyor biraz, çok değil. Daha çok bastırıyor bu sefer. Kendi sınırlarını görmek istercesine. Fırçayı çektiğinde avucunda onlarca minik minik delik kalıyor. Bu deliklere baktıkça ayaklı bir süzgece benzetiyor kendini kadın. Mutluluk da su gibi işte. Bedeninin süzgecinde duramayıp dışarı akıyor. Eskiden olsa derdi ki, tebeşirle çizilmiş bir seksek oyunu kadar uçucu bir çizgisi var hayatın. Farkında olmadan basıyorsun çizgiye. Kızıyorlar anında. Yandın diye atılıyorsun oyun dışına. Eskiden olsa derdi ki, çizginin öbür yanı intihardır. Öyleyse yaşamak, intiharın kenarında, kıyısında, belki de tam eşiğinde zıplayıp durup, zaman zaman ayaklarını boşluğa sarkıtmak pahasına oynamak, oynamak, hiç yanmayacakmış gibi oynamaktır. Eskiden olsa böyle derdi. Ama anne olduğundan beri bu tür bedbin laflar etmiyor, edemiyor kadın. Dili varmıyor. İntiharın fikrini de, zikrini de yasaklamış. Hem kendine, hem cümle aleme. Meğer bir can doğuranlar, kolay kolay başkasına kıyamazmış. Söz konusu kendi canları olsa bile. Tekrar kavruyor fırça tarağı. Nihayet saçlarını taramaya niyetlenmiş gibi. Ama bir türlü bulamıyor gerekli takati. Parmaklarının arasındaki tarak değil de, gülle sanki. İşte o zaman ağlamaya başlıyor. Hiç bu kadar korktuğu olmamıştı kendinden, beyninden, yüreğinden ve yapabileceklerinden. Hiç bu kadar uzaklaştığı olmamıştı alıştığı ılıman ruh iklimlerinden. Aylardan Ekim'di, Kasım'dı, Ocak'tı, Mart'tı, Nisan'dı. Zamanlardan sonsuz an, dipsiz zamandı. Aynadaki o kadın kim miydi? Yazmakta olduğum bir romanın ana karakterlerinden biriydi diyebilmek ve böylece geçiştirebilmek isterdim bu sevimsiz soruyu. Ama doğru değil. Değil. Çünkü o bendim. Hem bendim hem ben değildim. Hayatı boyunca depresyon nedir bilmeyen, yaşamayı yazmakla, yazmayı harflere sevdalanmak, hikayeler kurgulamakla iş tutan ben, gün geldi, lal oldum. Ümmi oldum. Ne okumam kaldı, ne yazmam. Harfler ki gözüm, kulağım, yoldaşımdı. Alfabeyi unuttum. A'lar, B'ler, C'ler. Her biri bir kızıl uçurtma oldu. Tellere, direklere, çatılara, ağaçlara takıldı kuyrukları. Kurtaramadım hiçbirini. Elimde kaldı ipleri. Mucizevi varlıklarımdı kelimeler. Tek tek dağılıp gittiler. Düşünemez, düşleyemez, yazamaz oldum. Giderek etrafımdakilerin de dikkatini çekmeye başladı bu hallerim. Kimisi dedi ki, o kadar çok yazdın çizdin ki genç yaşta, varoluşsal sürmenaj bu geçirdiğin. Sen misin yazarlık sevdasına kendini kaptırıp pupa yelken giden bunca sene? Açık denizlerde alt üst oldun. Oh olsun. Kimisi dedi ki, belli ki kendi dışındaki alemden, bilhassa memleketin ahvalinden etkilendin. Üzücü hadiseler yaşandı Türkiye'de. Etkilendin sen de. Geçmiş olsun. Anneannem dedi ki, nazar bu nazar. Elem terefiş, kem gözleri şiş, kemlikler yok olsun. İstihareye yatınca Kur'an dedi ki, Allah kimseye taşıyabileceğinden ağır yük vermez. And olsun. Doktorum dedi ki, bırak bu hurafeleri. Çok sık rastladığımız bir durum bu. Postnatal depresyon diyoruz biz buna tıp dilinde. Bir kutu ilaç vereceğim sana. Günde 2 adet Cipralex ile başlayalım. İşe yaramazsa artıracağız dozunu adım adım. Cipralex, Xanax, Prozac. Bunları alırsan süt veremezsin. Süt vermekte ısrar ediyorsan bunları alamazsın. 2 kere 2, 4. Bu da bu kadar net. Bu durumda ben de başladım ilaçları saksılara gömmeye. Cipralex'leri Küpe çiçeğine verdim. Sabah akşam aç karnına bir adet. Gün aşırı zanaksladım Petunia'yı. Haftada birkaç kez de Prozac attım Afrika menekşesinin toprağına. Bir aya kalmadan küpe çiçeğinin rengi metalik maviye döndü. Petunia'nın yaprakları uyuştu. Afrika menekşesinin huyları değişti. Bir keyifli çiçek oldu çıktı. Ne desen gülüyor. Sabah akşam kahkahalar ata ata. Bende bir değişiklik olmadı. Aynı bunalım, aynı depresyon. Adı nedir yaşadığım rahatsızlığın? Bugün bile tam olarak bilmiyorum. Ve belki de hiçbir zaman bilemeyeceğim. Teşhisi de, tedavisi de hala bir yanıyla muamma. Tek bildiğim, an geldi, takıldı motor, tıkandı sistem. Önce su almaya, sonra batmaya başladı varlığımın gemisi. Ve ben sadece ve öylece güvertede durup bekledim. İçimden başladım saymaya. 1, 2, 3, 100, 110, 120, 1000, 1001, 1002. Sandım ki yeterince beklersem bu halde, ben de gemimle beraber batarım. Denizler altında 20.000 fersah, bir postnatal depresyon boyu kulaç atarım. 5 hafta, 2 ay, 16 hafta, 4 ay. Nice sonra gözlerimi açtığımda büyük bir sürpriz bekliyordu beni. Günlük güneşlik, sakin bir limanda buldum kendimi. Oynak, küçümen dalgalar, rıhtımda güler yüzlü insanlar, semada topak topak akça bulutlar. Annelik, yazarlık, sevgi ve dostluklar yan yana, el ele. Ne güzel, ne bereket. Çok şükür, olabiliyormuş meğer, mümkünmüş. Tufandan sonra gelen aydınlık gözlerimi kamaştırdı. Hayatın aynı anda nasıl hem bu kadar acımasız ve ürkütücü, hem böylesine barışçıl ve baş döndürücü olabileceğine tanıklık etmek düştü benim payıma. İşittim ve itaat ettim. Bu kitap belki niye değil ama nasıl o hale geldiğimin hikayesidir. Bir de kuyulardan, tünellerden çıkış yollarının. Çünkü ne kadar girift olursa olsun, her dehlizin bir çıkışı var. Ummadığın kadar yakında bir yerde seni bekleyen. Oraya doğru yürümek, tek yapman gereken. 1. Bir roman yazmak, zaman zaman içinde tek bir anı seçip kopartarak, giriş, gelişme, sonuca bağlanıncaya kadar ince ince işlemek demektir. Andan zaman doğurma sanatıdır roman. Hakikati bozmaktır bir anlamda. Samimi sahtekarlık. Çünkü işin aslı, herkesin gayet iyi bildiği üzere, başı sonu olmaz hikayelerin. Bu kitap bir roman değil. Ama olsaydı, seneler evvel ada vapurunda başlardı muhtemelen. Alametler. Sene 2003. Bir öğle vaktiydi. Bir öğle vaktiydi. Ada vapurunda. Etrafta genç aşıklar, çoluk çocuk aileler, münzevi tipler, meraklı turistler, bavullarında taşıdıkları malları satmaya çabalarken sesleri kısılmış ama gene de bağırmaktan geri durmayan satıcılar. Her telden, her demden insan nasıl olduysa buluşmuş dünya üzerinde bu mini minnacık ceviz kabuğunun içinde. Sallana sallana gidiyoruz. Sıkışmışım bir köşeye. Sağımdaki şişmanca kadının süpermarket torbaları, solumdaki kelli felli adamın deri çantaları arasında oturuyorum. Kucağımda kitaplarla. Bir edebiyat programının çekimini Heybeliada'da yapmışız. Oradan dönüyorum şehri şehire, tek başıma. Vapur denize açıldıktan 5-6 dakika sonra not defterimi çekimi yaptığımız yerde unuttuğumu fark ediyorum. Canım sıkılıyor birden. Bıktım dalgınlığımdan. Sürekli bir şeylerimi bir yerlerde unuta unuta dolaşıyorum. Sayısız defter, şemsiye, cep telefonu, rimel, ruj, saç tokası, hırka, eşarp, sandviç, kepekli bisküvi, hediye paketi, hatta bir keresinde yuvarlak akvaryum içinde İki adet su kaplumbağası unutmuşluğum var orada burada. Bir zaman, bir yerlerde. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31. Devamı 3. ayrımdadır.